Bereketlenecek esenlikle, bereketlenecek esenlikle.
Evet, oturabilirsiniz. Evet, bugün Pentekost'un veya Pentekostal işaretlere bakacağız. Elçilerin İşleri 2, 1. Ayetten 13. ayete kadar okuyoruz.
Pentekost günü geldiğinde bütün imanlılar bir arada bulunuyordu. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. İmanlıların hepsi kutsal ruhla doldular. Ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Hayret ve şaşkınlık içinde, "Bakın bu konuşanların hepsi celil değil mi?" diye sordular. "Nasıl oluyor da her birimiz kendi ana dilini işitiyor? Aramızda Partlar, Medler, Elamlar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frigya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu istiyoruz." Hepsi hayret ve şaşkınlık içinde birbirlerine "Bunun anlamı ne?" diye sordular. Başkaları ise "Bunlar taze şarabı fazla kaçırmış" diye alay ettiler.
Evet, birçok evanjelik Hristiyan bu bölümü okuduğunda tecrübesel bir olay olarak bakıyor. Tecrübesel derken işte Elçilerin İşleri 2'ye sizin kendi kişisel Pentekostunuz diyerek bakıyorlar. Siz de bu Pentekostunu, siz de bu Pentekostu yaşadınız mı acaba diye yaklaşıyorlar. Nasıl ruhla dolu bir Hristiyan olabilirim ve kilisem nasıl ruhla dolu bir kilise olabilir diye soruyorlar. Tabii bu şekilde yönlendirildikleri için nasıl ruhla dolu olabilirim diye sormaları da çok doğal. Veya kilisem nasıl böyle ruhla dop dolu olabilir diye sormaları çok normal. Hatta adım adım ruhla dolma metotları diye dersler de veriyorlar. Belki duymuşsunuzdur, ruhla dolu çalışma kutsal kitabıydı zannedersem, değil mi? Bilen var mı? Ruhla dolu çalışma kitabı veya ruhla dolu kutsal kitap diye bir şey çıkartmışlardı. Veya İngilizce Spirit Filled Bible diyorlar. Yani ruhla dolu kutsal kitap. Çalışma kutsal kitabının altına notlar düşerek işte kutsal ruhla nasıl dolunabilir? Kendi Pentekostunuzu nasıl kişisel olarak yaşayabilirsiniz? Gibi. O kapıyı kapalı tutabilirsek Han. Evet, sürekli açılıyor. Evet. Bu arada orada bir görevli tutarsak o kapı sürekli açılıp kapandığı zaman vaaz ortasında benim de dikkatim dağılıyor. Oraya geçiyor. Evet. Bu Pentekost bizim kişisel tecrübemizle alakalı değil. Bu Pentekost tamamen eski antlaşmadan yapılmış olan, eski antlaşmada verilmiş olan bir peygamberliğin gerçekleşmesidir. Evet. Evet. Ama ruhla nasıl dolacağımızı konuşmadan önce kiliseyi dolduran ruh hakkında biraz konuşalım. Nasıl ruhla doluruz değil, bu kutsal ruh, bu kiliseyi dolduran kutsal ruh ne yapıyor, kimdir, neden bu şekilde hareket ediyor, bunu bilmemiz, tanımamız gerekiyor. Geçen hafta bırakmış olduğumuz yerden Tanrı'nın krallığı konusunda devam ediyoruz. Tanrı'nın krallığı 120 kişi olarak bütün imanlılar bir arada bulunuyordu diyerek açıklanıyor. Bütün imanlılar, yeryüzündeki her imanlı küçücük bir odadaydı. Hepsi bir odadaydı, bir arada bulunuyorlardı ve krallık odanın dışına taşmak üzereydi. Bu odanın dışına çıktıklarında artık Hristiyanlık yayılmaya başlayacaktı. Birinci ayette bunu görüyoruz. Ve İsa onlara Baba Tanrı'nın vaadini o odada beklemelerini söylemişti. İşte o vaat Pentekost günü geldiğinde gerçekleşmeye başlıyor. Yine birinci ayette Pentekost günü geldiğinde diyor. Yasaya göre Pentekost kutlaması bütün Yahudi erkeklerin katılmak zorunda olduğu 3 bayram kutlamasından birisiydi. Mısır'dan çıkış 23'e baktığımızda 23-17'ye bunun bir zorunluluk olduğunu görüyoruz özellikle erkekler için. Pentekost fısıhtan 50 gün sonraydı ve hasat bayramı olarak kutlanıyordu. Çünkü ilk arpa hasadının yapıldığı zaman bu zamana geliyordu. Yani fısıhtan 50 gün sonraya denk geldiği için Pentekost kutlaması yapılıyordu. Luka Pentekost günü geldiğinde derken aklında bir şey var. Ne demek istediğini biliyor. Pentekost günü geldiğinde bir bayram günü geldiğinde anlamında söylüyor bunu. Evet, Luka Pentekost günü geldiğinde derken ne demek istiyor? Geçen yıllarda da gelmiş olan Pentekost günü tekrar gelmişti. Bekledikleri bir gündü. Fısıhtan sonra Pentekost geliyordu. Luka burada geldiğinde ifadesiyle o günle ilgili peygamberliğe özellikle dikkatimizi çekmek istiyor. O günle ilgili bir ön bildiri vardı. Luka peygamberlikle ilgili önemli bir kelime kullanıyor burada. Eski antlaşmanın Grekçe çevirisinde Yeremya peygamber 70 yıllık Babil sürgününün tamamlanışını ama 70 yıl dolunca ifadesiyle anlatıyor. Evet, 70 yıl dolunca, 70 yıl gelince, tamamlanınca, yani geldiği gelişi, tamamlanışı, yerine gelişi anlamında kullanıyor. Aynı kelimeyi. Luka, İsa'nın kullandığı bu kelimeyi Luka 9:51'de Rabbin göğe alınışını anlatan göğe alınacağı gün yaklaşınca ifadesiyle kullanıyor. Göğe alınacağı gün yaklaşınca. Aynı kelimeyi yaklaşınca diye çevirmiş. Geldiğinde tamam, göğe alınacağı gün tamamlandığında veya geldiğinde şeklinde de çevrilebilir. Bu kelimenin anlamını daha iyi anlamak için bir kum saatinin altına düşüp dolduran kum taneciklerini düşünün. Elçilerin İşleri 2'de bu bayram kutlamasının nihai amacına ulaştığına tanıklık ediyoruz. Evet, Pentekost nihai amacına, bu bayram kutlaması amacına bu gün ulaşıyor. Yani Elçilerin İşleri 2'de bu peygamberlik gerçekleşiyor ve tamamlanıyor. Bu peygamberlik yerine geliyor. Kum saatinin üstü boş değil ama alt kısmı dolu. Havariler Pentekost'un sonunu değil, ulusların hasat olarak Rab'be getirilmeleriyle Pentekost gerçeğinin başlangıcını kutluyorlar. Yaşaya 2:3-4'te de bunu görüyoruz. Tanrı'nın krallığının bu odanın dışına çıkıp yeryüzündeki tüm milletleri Rab için hasat etme zamanı gelmiş olduğu için Luka Pentekost'un önemini bize bu ayetlerde adım adım anlatmaya başlıyor. 3 noktaya özellikle değindiğini görüyoruz. Birincisi 2:2'de yeni bir yaratılışa işaret ediyor. 3 ve 4. ayetlerde yeni bir tapınağa işaret ediyor. Yeni bir tapınağın işaretini görüyoruz. Sonra 4. ayetten 14'e kadar da yeni bir insanlıktan bahsettiğini görüyoruz. Yeni bir insanlığın işaretini görüyoruz. Evet, ilk olarak yeni yaratılışa bakalım. Yeni yaratılışın işaretine bakalım. O gün olanları tekrar anlamaya çalışalım. hiçbir önemi olmayan bir odada, hiçbir önemi olmayan 120 kişiyle birlikte insanlık tarihini değiştirecek bir olay yaşanmak üzere. Ya bu 120 kişinin hiçbir önemi yok. Bu odanın hiçbir önemi yok. Ve insanlık tarihi değişmek üzere. Luka 2. ayette şöyle diyor. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi. Ve bulundukları evi tümüyle doldurdu diyor. Evet, burada öyle bizim Ege esintisi gibi bir esinti değil bu. Veya Akdeniz esintisi gibi böyle bir ılık bir esintiden bahsetmiyoruz. Bu esinti Pentekost'un yeni bir yaratılış olduğunun işaretiydi. Burada ne demek istediğini açıklayalım. Kutsal yazılarda rüzgar genellikle kutsal ruha işaret eder. Evet, kutsal ruhun yaratılış eyleminde de sanki bir kartalın kanatlarını açması gibi yaratılışın üzerinde, tüm evrenin üzerinde süzüldüğünü görüyoruz. Hareket ediyordu diye çevirmiş burada ama tüm evrenin üzerinde yine bir hareket halinde. Eski antlaşmada da yeni antlaşmada da rüzgarın kutsal ruha işaret ettiğini görüyoruz. Bunu nereden biliyoruz? İsa'nın da dediği gibi Yuhanna 3:8'de yel dilediği yerde eser, sesini işitirsin ama nereden gelip nereye gittiğini bilemezsin. Ruhtan doğan herkes böyledir. Başka bir deyişle, rüzgar nasıl hakim, güçlü ve sadece kendi kontrolünde hareket ediyorsa kutsal ruh içinde aynısı geçerlidir. Kutsal ruh hakimdir, Tanrı'nın yaratıcı varlığıdır. Pentekost'un yeni bir yaratılış olduğunu görmemize yardımcı olması için bir yine eski antlaşmaya dönüp eski antlaşmadaki örneklere bakalım. Özellikle iki örneğe bakacağım. Yaratılış 2:7'de şunu okuyoruz. Şöyle diyor elimizdeki çeviride. Rab Tanrı Adem'i topraktan yarattı ve burnuna yaşam soluğunu üfledi. Böylece Adem yaşayan varlık oldu diyor. Ben şöyle çevirdim bunu. Sonra Yahve toprağın tozundan adamı şekillendirdi. Ve burun deliklerine yaşam nefesi üfledi. Ve insan yaşayan bir yaratık oldu. Yaşayan bir yaratık. Önce kuru, toprağın kuru tozuydu. Evet, toprağın tozundan adamı şekillendirdi, burun deliklerine yaşam üfledi ve insan yaşayan bir yaratık, bir canlı oldu. Adem toprağın tozundan idi. Yaşam yoktu içinde. Her gün üzerinde yürüdüğümüz toprağın tozundan yaratılmıştı. Adem topraktı, kirdi, bir çamur yığınıydı. Yaşam yoktu içinde, yaşamsızdı. Ama kutsal ruhun yaratıcı, yaşam veren gücü onun içine girdiği zaman yaşam nefesi üfleyerek Adem'i daha önce olmadığı bir şey yaptı. Adem toprağın tozuyken yaşayan bir yaratık oldu. Canlı oldu, kalbi atmaya başladı. Toprağın tozu bir canlı haline geliyor. Hezekiel 37'de bugün okuduk. Hezekiel 37'de çok etkili bir tasvirle karşılaşıyoruz. Hezekiel kuru kemiklerle dolu bir vadi görüyor. Rab kuru kemiklerin canlanması için Hezekiel'in kemiklere peygamberlikte bulunmasını, yani vaaz vermesini istiyor. Kemiklere peygamberlik yapmasını söylüyor. Kemiklere Rabbin sözünü anlatmasını istiyor. Yani kemiklere vaaz etmesini istiyor. Hezekiel'in İncil müjdesini vaaz etmesiyle kemiklere nefes giriyor, kemikler etle kaplanıyor ve yaşamaya başlıyorlar. Sonra Hezekiel 37:11'de şöyle diyor. Bu kemikler, onlar bütün İsrail evidir. Evet, bu kemikler bütün İsrail evidir. Bu kemikler bütün İsrail evidir. Kutsal ruh içinde yaşam olmayan kuru kemikler gibi olan halkına tekrar yaşam veriyor. Kutsal ruh onlara can veriyor. Canlı olmalarını sağlıyor. İşte Yeruşalim'deki o küçük odada kralımız Rab İsa içinde yaşam belirtisi olmayan kuru kemiklerden oluşan bir kil yığını eline alıp onları tüm dünyaya yeni bir yaratılışı duyursunlar diye yeni bir yaratılışın başlangıcı olarak yeniden yaratıyor ve onları gönderiyor. İkincisi yeni bir tapınağın işaretini görüyoruz. Üçüncü, dördüncü ayetlerde. Burada Pentekost gününde yeni bir tapınağın inşa edildiğini gösteren ikinci bir işaret var. 2-3'te ateşten dillere benzer bir şeyin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler diyor. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indiğini gördüler. Kutsal kitapta ateş hem temizlemenin hem de yargının sembolü. Ateş eski antlaşmada insanları yargılamak için Rab'bin kullandığı bir aletti. Aynı zamanda arıtmak için de kullandığını görüyoruz. Pentekost gününde orada bulunanların hepsi mutlaka Mısır'dan çıkış 3'teki yanan çalı hikayesini duymuşlardır. Musa'nın üzerine bastığı yer kutsal yerdi. Çünkü yanan çalı Rabbin orada olduğuna işaret ediyordu. Yanan ama kül olmayan, bitmeyen, hala bulunduğu yerde bulunan o çalı Rab buradadır, bu yer kutsaldır anlamına geliyordu. Temizleme yönü hakkında Tanrı'nın tamamen kutsal ve saf olduğunu biliyoruz. Ateş tasviri de Tanrı'nın temizleme işini görmemizi sağlıyor. Ve ateşin yargı görevi hakkında Musa'nın Tanrı'nın kutsallığını görüp kendisinin kutsal olmadığını kabul edip yere çökmeye zorlanması ateşin yargı yönüne işaret ediyor. Tanrı'nın çölde geceleri ateş sütunu şeklinde ve gündüzleri görkem bulutu şeklinde halkıyla birlikte olduğunu biliyorlardı. İsrail'i koruyarak onları teselli ediyordu. Ama Mısırlılar sınırı aştıkları takdirde yargıyla karşılaşıyorlardı. Ama bugün Elçilerin İşleri 2'deki ayetlerde en önemlisi çadır tapınağının yapılması ve sonra Tanrı'nın görkem bulutunun çadırı dolduruşudur. Eski antlaşma Tanrı'nın görkem bulutunun çadırı doldurması resmini kutsal ruhu tasvir etmek için kullanmaktadır. Evet, çadır tapınağın bitişinden sonra kutsal ruhun bu çadır tapınağı dolduruşunu görüyoruz. Daha sonra Süleyman'ın tapınağının bitişinden sonra yine kutsal ruhun bu tapınağı, kalıcı tapınağı dolduruşunu görüyoruz. Mısır'dan çıkış 40, 34-38 ayetleri çadır tapınağın tamamlanmasından sonra kutsal ruhun tüm sunuları sahiplenmek ve kutsalların kutsalını doldurmak üzere tapınağın üzerine indiğini anlatmaktadır. Çadır tapınağı sunu getirenlerin hepsi temizlendi. Getirdikleri sunular günahlarının yerine getirdikleri sunular bu ateşten geçerek yargılandılar veya yargılanmış oluyordu. Sonraları insanlar hata yapmaya ve günah işlemeye devam ettikçe tapınak ve rahipler de yobazlaşmaya başlamışlardı. Rab gelecekte bir gün aniden tapınağına gelecekti ve Levi'den gelen rahipleri arıtacaktı. Ve nasıl arıtacağını Malaki'de şöyle okuyoruz. Malaki 3, 2, 3, 4, 5. ayetlerde. Fakat onun geldiği güne kim dayanabilir ve göründüğü zaman kim durabilir? Çünkü maden tasfiye edenin ateşi ve çırpıcının kili gibi olacak ve gümüş tasfiye eden ve temizleyen adam gibi oturacak ve Levi oğullarını arındıracak ve onları altın ve gümüş gibi tasfiye edecek ve Rab'be doğrulukla takdime edecekler. Ve eski günlerde ve geçmiş yıllarda olduğu gibi Yahuda'nın ve Yeruşalim'in takdimesi Rab'be hoş gelecek. Ve hüküm için size yaklaşacağım ve afsunculara karşı ve zina edenlere karşı ve yalan yere and edenlere karşı ve ücretliye ve dul kadınla öksüze gaddarlık edenlere karşı ve garibin hakkını eğrilten ve benden korkmayanlara karşı ben tez şahit olacağım orduların Rabbi diyor. Pentekost gününde Tanrı'nın arıtma ve kutsama işi havarilerinin üzerine indiği zaman çadır tapınak gerçek amacına ulaşmış oldu. Evet, Pentekost gününde Tanrı'nın arıtma ve kutsama işi havarilerinin üzerine indiğinde çadır tapınak gerçek amacına ulaşıyor. Ve bundan sonra zaten Rabbin tapınağının nasıl kurulduğunu görüyoruz. Kilisenin nasıl kurulmuş olduğunu görüyoruz. İşte bu şekilde kutsalların kutsalında olduğu gibi imanlıların hepsi kutsal ruhla doldular diyor 4. ayet. Umarım Elçilerin İşleri 2'nin kilisenin ne olduğunu tanımlamakta olduğunu görüyorsunuzdur. Ne olmaya çalışması gerektiğini tanımlamıyor. Yani Elçilerin İşleri 2 kilise ne olmaya çalışmalı veya neyi elde etmeye çalışmalı tanımını yapmıyor. Kilisenin tanımını yapıyor. Kilisenin ne olduğuna işaret ediyor. Sonra yeni bir insanlığın işaretini görüyoruz. 4. ayetten sonra. 4'ten 13. ayete. Pentekost gelmişti ve beraberinde de yeni bir yaratılış, yeni bir tapınak, yeni yaratılışın tapınağında ibadet edecek yeni bir insanlık getirmişti. Pentekost gününde Tanrı'nın Babil'deki milletlerin dillerini karıştırarak onlara vermiş olduğu laneti tersine döndürdüğünü görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? 9, 10, 11. ayetlerde şöyle diyor. 4, 5, 6 ve daha sonra 9, 10 ve 11'de ruhun onları konuşturduğu başka dillerle konuşmaya başladılar. O sırada Yeruşalim'de dünyanın her ülkesinden gelmiş dindar Yahudiler bulunuyordu. Sesin duyulması üzerine büyük bir kalabalık toplandı. Herkes kendi dilinin konuşulduğunu duyunca şaşakaldı. Aramızda Partlar, Medler, Elamlılar var. Mezopotamya'da, Yahudiye ve Kapadokya'da, Pontus ve Asya ilinde, Frikya ve Pamfilya'da, Mısır ve Libya'nın Kirene'ye yakın bölgelerinde yaşayanlar var. Hem Yahudi hem de Yahudiliğe dönen Romalı konuklar, Giritliler ve Araplar var aramızda. Ama her birimiz Tanrı'nın büyük işlerinin kendi dilimizde konuşulduğunu işitiyoruz. Evet, burada çeşitli lisanların konuşulduğunu görüyoruz. Bilinmeyen diller yok burada. Bilinen diller var. Ama bu dilleri bilmeyenler bu dilleri konuşmaya başlıyorlar. Ve bu dilleri kendi dilini duyanlar, Giritliler, Araplar, Romalılar şaşırıyorlar. Afrika'dan gelenler şaşırıyorlar. Pontus'tan gelenler şaşırıyorlar ve kendi ana dillerini işitmeye başlıyorlar. Burada bizlere çok güzel bir mesaj veriliyor. Dünya için çok güzel bir mesaj görüyoruz. Siyasetçilerimiz, uzmanlarımız ve alimlerimiz istedikleri kadar farklılıklarımızı, birliğimizi, kimliğimizi konuşsunlar. Bizim farklılığımız, kimliğimiz sadece kralımız İsa Mesih'te gerçek birliği tadacaktır. Gerçek birliğe erişecektir. Bunun dışında, Mesih'imizin dışında gerçek birlik diye bir şey yok. Suni birlikler oluşturabiliriz ama gerçek birliğe ancak Mesih'te erişebiliriz. Renklerimiz, ülkelerimiz, ırklarımız, siyasi ideolojilerimiz sadece ve yalnızca Tanrımızın kurtaran lütfunda birleşebilir. Galatyalılar 3:28'de de buna nasıl tanıklık ettiğini görüyoruz Pavlus'un. Artık ne Yahudi, ne Grek, ne köle, ne özgür, ne erkek, ne dişi ayrımı var. Hepiniz Mesih İsa'da birsiniz diyor Pavlus. Kardeşler, Elçilerin İşleri 2 sizin kendi kişisel Pentekostunuzla alakalı değil. Elçilerin İşleri 2 sizin bu dilleri konuşup konuşmamanızla alakalı değil. Bu diller konuşuldu. Bu diller son elçi ölene kadar konuşuldu. Rab bu dilleri kilisesinin kuruluşu için verdi ve bu diller Rabbin müjdesini yaymak üzere kullanıldı. Dikkat ederseniz bu dillerin konuşulmasıyla dört noktada görüyoruz bunları Elçilerin İşlerinde ve her seferinde Elçilerin İşleri 1:8'de gidin emrinden sonra, yani Mesih dünyanın dört bir bucağına gönderiyor elçilerini ve elçiler bu emre göre hareket ederek Mesih'in emrini tamamlıyorlar. Elçilerin İşleri kitabının yazarı Luka da bunu takip ediyor. Önce Yeruşalim'de Yahudi'ye, Samiri'ye ve dünyanın dört bir bucağında, yani dört ayrı noktada bu dillerin konuşulduğunu görüyoruz ve anlaşıldığını görüyoruz. Ve bu diller konuşulup anlaşıldıktan sonra da orada iman edenleri görüyoruz. İman edenlerin de müjdeyi net ve doğru bir şekilde duyduklarını görüyoruz. Bu diller müjdenin açıklanması, vaaz edilmesi için kullanılan dillerdi. Bugün dilleri konuştuğunu iddia edenler, bu bebeklerin çıkarttığı bazı sesler var. Bazen tabii o kadar karışık çıkarmıyorlar ama konuşmaya çalışırlarken böyle işte şikarali karati kara diye bir şeyler söylüyorlar. Bu dilleri konuştuğunu iddia edenler ki aramızda bazılarının bunları konuştuğunu duyanlar var. Bunlar buradaki diller değil, kutsal kitapta bahsedilen diller değil, Elçilerin işleri 2'de bahsedilen diller değil. Öyle şeytandan, cinlerden gelen de değil. Tamamen insandan kaynaklanan, konuşmak istedikleri için bu sesleri çıkartmaya başlıyorlar. Ama anlamsız sesler bunlar. Bunlar amacına ulaşmıştır. Bu diller bir amaç için geldi. Yani bu lisan diyelim, bu bilinen lisanlar bir amaç için geldi ve bu amaç tamamlandı. Bir daha Mesih bir daha gelip çarmıha gerilmeyecek. Elçiler, havariler bir daha gelip bu işleri tekrarlamayacaklar. Bu peygamberler bir daha gelip kiliseyi bir daha yeniden bozup bir daha kuralım demeyecekler. Bütün Elçilerin İşleri 2'de, Elçilerin İşleri 12'de, 13'te, 14'te bahsedilen bu armağanlar amacına ulaştı. Amaç gerçekleşti. Kilise var. Elimizde kutsal kitap tamdır. Kutsal kitaba ekleme yapmayacağız artık. Rab, bundan sonra Rabbin işini izlemeye, bundan sonra Rabbin müjdesini bildiğimiz dillerle veya öğreneceğimiz dillerle açıklamaya devam edeceğiz. Rab gelene kadar. Evet. Elçilerin İşleri 2 sizin kendi kişisel Pentekostunuzla alakalı değil. Bu bölüm Rabbimiz İsa Mesih'in göklerdeki krallığını aynen yeryüzünde de kurmakta olduğunu gösteren bizzat İsa Mesih'in kendi evrensel projesidir. Rabbimizin ölümünden 50 gün sonra başladı. Bugün burada aramızda devam ediyor. Bizler aracılığıyla tüm dünyada devam etmesini diliyoruz. Tanrı'nın kurtarma, aklama ve kutsama gücüne tanıklık ederek yeni bir yaratılış olarak yaşayalım. Yeni bir tapınak olarak doğru övgü kurbanları sunalım. Birbirimiz için ve bu dünya için daha gerçekçi bir sevgiyle yeni bir insanlık olarak hareket edelim. Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'un adıyla. Amin.